Tarihten Yansıyanlar.
Merhaba kıymetli dinleyiciler. Öncelikle yeni bir Tarihten Yansıyanlar programıyla Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda aramızda hoş geldiniz diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Dünyanın her neresinde bulunuyorsanız sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Bu programda yine önemli bir konu ve konuk ile beraberiz. Ben sunucunuz Mustafa Sıtkı Bilgin, Tarihten Yansıyanlar programının sunucusu. Konuğum Profesör Doktor Ramazan Çağlayan, Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi. Bugün yakın dönem Osmanlı tarihinde, Türk tarihinde önemli bir şahsiyeti, birçok yönüyle temayüz eden hukukçu, edebiyatçı, şair, tarihçi gibi, hukukçu gibi kişilikleriyle ön plana çıkan çok yönlü bir tarihi şahsiyeti konu edeceğiz. Ahmet Cevdet Paşa'yı konu edeceğiz. Konuğum Profesör Doktor Ramazan Çağlayan. Sayın hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Bütün dinleyicilerimize sevgiler, saygılar sunuyoruz.
Teşekkür ediyoruz. Sayın hocam kendinizi kısaca bir tanıtabilir misiniz?
Evet. Ramazan Çağlayan, 1968 Samsun doğumluyum. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdim. İdare hukuku alanında akademik çalışmalarımı yürüttüm. Şu an itibariyle de Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım.
Evet sayın hocam, şimdi konuya giriş yaparken de çok önemli bir şahsiyet konusunda konuşacağımızdan bahsettim. Ahmet Cevdet Paşa'dan. Ahmet Cevdet Paşa'ya şöyle kısaca ben bir tanımlarsam, işte 1822 tarihinde kısaca bir tanıtırsam, Bulgaristan'da Lofça şehrinde doğan bir şahsiyet. Gerçek adı Ahmet, Cevdet ise mahlası, yani şiir yazdığı için Cevdet mahlasını kullanmıştır. Kendisi çocukluktan beri ilime, edebiyata, şiire ilgi gösteren bir kişilik. Alimlerin, şairlerin, ilim adamlarının yanlarında yetişmiş. Yine şöyle hayatına baktığımız zaman, İşte 73 yıllık hayatına birçok büyük başarılar sığdırmış. İşte tarih kitapları yazmış, hukuk kitapları yazmış, şiir kitapları yazmış. Yine çok önemli bürokratik görevlerde bulunmuş. İşte 5 kere Adliye Bakanı, 3 kere Eğitim Bakanı, 2 kere Vakıflar Bakanı, 1 kere İçişleri Bakanı, 1 kere de Ticaret ve Ziraat Bakanlığı yapmış. Böylesine çok mühim, önemli bir şahsiyet. Öncelikle Sayın Hocam, Ahmet Cevdet Paşa hakkında kısaca böyle bir bu yaptığı çalışmalar, faaliyetler ve hangi yönleriyle daha çok ön plana çıkıyor tarihimizde? Bu konuda ne dersiniz?
Evet, teşekkür ederim. Bir hukukçu olarak tabii ki Ahmet Cevdet Paşa bizim de ilgi alanımıza giren bir şahsiyet. Osmanlı devletimizin en sıkıntılı dönemlerinde yetişmiş büyük devlet adamlarımızdan birisi Ahmet Cevdet Paşa. Biz tabii hukukçu yönü daha çok ön plana çıkmış ama mecelle meselesiyle, Adalet Bakanlığı yapması meselesiyle, ama sadece bundan ibaret değil. Gerçekten konuşmamın başlangıcında şunu söyleyebilirim. Ahmet Cevdet Paşa çapında bir adam henüz yetiştiremedik. Ahmet Cevdet Paşa'dan bu tarafa, Ahmet Cevdet Paşa çapında niteliğinde bir bilim adamı, bir devlet adamı henüz yetiştiremedik. Bunu söyleyebiliriz.
Evet, bu çok mühim bir tespit. Evet.
Az önce de girişte de söylemiştiniz. Gerçekten Ahmet Cevdet Paşa Osmanlı'nın en sonuna doğru yaklaştığı 1800'lü yıllardaki sıkıntılı döneminde yetişmiş çok parlak bir bilim adamı. Çok yönlü, söylediğiniz müderris. Zaten Osmanlı döneminde kamuda çalışan kamu görevlerini üçe ayırabiliriz. İlmiye, kalemiye ve seyfiye. İlmiye yani medreselerde hocalık yapan, arkasından da hukukçuysa kadılık görevleri yapan. Kalemiye, bürokrasi, mülkiyede çalışanlar, seyfiye de askeriye sınıfını oluşturuyor. İlmiye ile başlıyor hayata Ahmet Cevdet Paşa. Müderrisliğe kadar yükseliyor bu arada. Mülki amirlik yapıyor, valilik, kaymakamlık vesaire. Az önce bahsettiğiniz bakanlıklar yapıyor, o zamanki adıyla nazırlık. Tabi tarihçi, müverrih en önemli, tarihi Cevdet en önemli bu anlamda eserleri. Hukukçu, başyapıtı diyebileceğimiz Mecelle bunun başında geliyor. Bunu ayrıca belki bir konuşma konusu yapacağız, sohbet konusu. Eğitimci aynı zamanda, ders kitapları yazmış. Milli Eğitim, şimdiki adıyla Milli Eğitim Bakanlığı, o zamanki adıyla Maarif Nazırlığı da yapmış. Müdürlük yapıyor şeyde, Darül Muallimin, o zamanki adıyla, bugün görelim, öğretmen okulunda müdür olarak atanıyor. O dönemde ortaokul, lise gibi okullarda okutulacak ders kitapları da yazıyor. Sadece bununla da yetinmiyor. Edip, şair aynı zamanda. Zaten az önce bahsettiniz, Cevdet Mahlası da buradan geliyor, edipliğinden, şairliğinden. Sosyolog, çünkü buna ilişkin çalışmaları da var. Tezakir kitabı var. O dönemde yaşadığı sosyal, içtimai, siyasi, kültürel, toplumsal konuları konu edilen bir kitap yazıp dönemin padişahına da arz etmiş. Bu yönü de var. Mütefekkir, belki de en az bilinen bir yönü daha var. Gazeteci. Gazetede çıkarmış. Bütün bunları yaparken de devletteki görevlerine de devam etmiş. Böyle çok yönlü, bu saydığımız alanlarda da en önde, yani kıyısından köşesinden bulaşarak yaptığı işlerde değil, bu bahsettiğimiz konularda dönemin en ileri gelen şahsiyetleri arasında yer alan bir düşünürümüz, hukukçumuz, tarihçimiz Ahmet Cevdet Paşa. Evet.
Evet. Şimdi Sayın Hocam, hukukçu ve akademisyen olması dolayısıyla sizinle ortak yönü var.
Evet.
Tarihçi ve akademisyen olması dolayısıyla da benimle ortak yolu var. Dolayısıyla her ikimizin...
Diplomatik yönü de var. diplomasi var. Bazı ülkelerle ilgili problemlerde
çok doğru.
Yanına göndermişler. 10 günlük de olsa sadrazamlık da yapmış.
Doğru.
O yönü de var.
Çok doğru.
Evet.
Hatta askeri yönü de var. Mesela fırkay ıslahiyeyi kurarak bu güneydeki Adana bölgesindeki isyanları vesaireyi de önlüyor. Yani.
Memuriyeti fevkalade, o zamanki adıyla, şimdi olağanüstü yetkilerle donanmış memur olarak İskodra'ya gönderilmiş ve oradaki olayları bastırmakla görevlendirilmiş.
Evet.
Böyle yönü de var.
Evet.
Yani sadece bütün bu görevleri yaparken de bu bilimsel çalışmalarını da yapmış. Doğaçtan çok çaplı, enteresan bir insan. Mutlaka titizlikle üzerinde durulması ve genç nesiller aktarılması gereken bir şahsiyetimiz.
Evet. Evet. Çok doğru. Çok doğru bir tespit. Hakikaten gençlerimizin akademiyanın, genç akademiyanın pek tanımadığı ancak onlara hakikaten birçok yönüyle örnek olacak çok mühim bir şahsiyet. Evet. Peki hocam, Ahmet Cevdet Paşa'nın bu kadar çok yönlü olmasında, bu kadar başarılı, marifetli olmasındaki sebep nedir? Yani iyi bir tahsil hayatı mı alması veya iyi bir çevrede yetişmesi mi? Yani nasıl bu kadar çok yönlü bir kişilik ve bu kadar çok başarılara imza atabilmiş?
Şimdi tabii ki herhalde doğuştan Cenab-ı Allah'ın vergisi bir zeka, üstün zekaya sahip. Kendisi çok meraklı okumaya. Az önce girişte de söylediniz. Bugünkü Bulgaristan, o zamanki Osmanlı toprakları hı hı. olan Bulgaristan içinde İran, Lofça'da 1822 ve 23. yıllarda doğmuş. Küçük yaşta ilkokul seviyesindeyken Lofça müftüsünden Arapça dersleri öğrenmeye başlamış. Hı hı. İlkokulu orada başlıyor. Hatta ilkokul yine özel derslerden, özel alimlerden özel dersler de alıyor ilkokul döneminde. İlkokul, ortaokul döneminde. O kadar ileri gidiyor ki tasihlik yapıyor devlet dairelerinde. Yani okumayı, yazmayı o kadar ileri seviyede öğreniyor ki daha o seviyedeyken müsahihlik görevleri veriliyor gayri resmi o dönemlerde. 1839'da dedesi tarafından ilim tahsil etmesi için İstanbul'a gönderilmiş ve böylece ilmiye sınıfına adım atıyor. Fatih Medresesi'nde formal olarak tefsir, hadis, mantık, adab, kelam dersleri alıyor. Bununla yetinmiyor. Tatil günlerinde, hafta sonlarında felsefe, hesap, hendese, cebir, astronomi, coğrafya gibi derslere de takip ediyor. Bu arada Farsça dersleri alıyor, Fransızca dersleri alıyor. Dolayısıyla Arapça, Farsça ve Fransızca iyi derecede öğrenmiş bir şahsiyet. Mesnevi dersleri alıyor. Enteresandır. Mesnevi hanlık payesi de veriliyor. O kadar evet. ileri gidiyor.
Çok önemli.
Tasavvuf ehliyle hemhal oluyor. Orada da ileri seviyeye ulaşıyor ve önemli payeler alıyor orada da. Böyle bir kendi iştiyakıyla, kendi hocalarından aldığı derslerle yetinmeyip ilave merakıyla, öğrenme merakıyla kendisini yetiştirmiş bir şahsiyet bu anlamda. 21 yıl yaşında daha 1844'te 21-22 yaşında kadılık görevine atanıyor. Evet. O kadar ileri gidiyor ki evet. kadılık görevine başlıyor. Rumeli'de Premidi kazası kadılığı ile devlet görevine de başlıyor. Yani o dönemde şimdi bizde hakimler yine 22-23-24 yaşlarında atanıyor ama o dönemde kadı olmak çok
doğru.
meşakkatli ve uzun bir eğitim sürecinden sonra
evet.
gerçekleşen bir olay olmasına rağmen
çok doğru.
Ahmet Cevdet Paşa o kadar alanına, bilgisine hakim oluyor ki genç yaşta 22 yaşındayken kadılık görevine atanıyor şeyde.
Peki bu evet. anlattıklarınızdan şöyle diyebilir miyiz? Ahmet Cevdet Paşa hem Doğu kültürünü, kendi kültür ve medeniyetini çok iyi bilen, işte diliyle, efendim bilimiyle, kaynaklarıyla çok iyi hakim olan ama aynı zamanda da Batı kültürüne de, medeniyetine de ve içinde bulunulan çağın özelliklerine de çok iyi hakim ve bu iki kültürü meczederek efendim döneme tam anlamıyla dönemin dünyasına işte 19. yüzyılın Osmanlı dünyasına ve o dönemin dünya işte diyelim bilimine, siyasasına efendim işte uluslararası konjektürüne hakim bir insan. Herhalde başarısı da bundan mı kaynaklanıyor?
Kesinlikle doğru. Doğu dillerinden tabii dönem icabı Farsça ve Arapçayı zaten öğreniyor. Batıyı da takip edebilmek için Fransızcayı da öğreniyor. Hem Doğu kültürüne yani İslam kültürüne, medeniyetine hem de Batı'ya hakim olduğunu aslında biz mecellede çok daha iyi görüyoruz. Evet. Çünkü öz itibariyle, hüküm itibariyle İslam hukuku ve Doğu kültürü ama şekil itibariyle Batı'daki kanunların yapılış tekniğine uygun ilk yapılan bir çalışma ve bir şaheser.
Evet.
Buradan da anlıyoruz ki Ahmet Cevdet Paşa hem kendi kültürüne dönemin sorunlarına çok hakim.
Hı hı.
Batı'daki gelişmelere de çok hakim.
Evet.
Yaptığı çalışmalar, yazdığı eserlerden de bunu zaten rahatlıkla görebiliyoruz.
Evet.
1845'te müderrislik, İstanbul'da müderrislik görevine başlıyor. Hemen daha 25-26 yaşlarında. Aynı yıl çok enteresan Sadrazam Reşit Paşa'ya danışman olarak görevlendiriliyor. Evet. O yaş, genç yaşta da. Sadrazama evet. danışman olmak kolay bir şey değil o dönem için.
Doğru.
1850'de Meclis-i Marif-i Umumiye Azalığı, yani Milli Eğitim Komisyonu evet. gibi bugünkü ifadeyle söylersek, aynı zamanda da Darül Muallimin müdürlüğüne, evet. öğretmen okulu müdürlüğüne getiriliyor. Çok hızlı değişik görevler. 1851'de Encümeni Danış Üyeliği, 1856'da Galata Kadılığı.
Bu 1850'de... Encümeni Danış'a biraz hocam evet. vurgu yapabilir miyiz? Yani Encümeni Danış nedir? Osmanlı evet. Devleti ta o dönemde böyle işte stratejik efendim evet. siyasi, o dönemin dünya siyasetini, işte Osmanlı evet. Devleti'nin siyasetini, uluslararası ilişkileri, diplomasiyi, evet. dış politikayı inceleyen bir kurum olarak, bir işte think tank veya düşünce evet. kuruluşu olarak böyle bir kurumun ortaya çıkması, ki işte burada Fransız Bilimler Akademisi de evet. göz önüne alınarak, ondan da ilham alınarak bu kurumun kurulduğu ve bunda da bu kurumun, Encümen-i Danış'ın kurulmasında Ahmet Cevdet Paşa'nın çok büyük rol evet. oynadığı söyleniyor. Bu konuda neler diyebilirsiniz?
Şimdi tabii dönem, konuşmamızın başında da söylemiştik. Dönem tabii ki karışık bir dönem. Osmanlı açısından da savaşlar, işte topraklar kaybediyoruz vesaire. Tanzimat 1839'dan sonra aydınlarımızın önemli bir kısmı bu çöküşü, geriye gidişi durdurmanın yolu batıya yönelmede arıyorlar. Dolayısıyla işte batıdan da örnekler görülerek Encümeni Danış, yani bir nevi danışma meclisi evet. gibi bir şey, ama bugünkü işte yaygın deyimiyle bu think tank evet. kuruluşları düşünce gibi, düşünce kuruluşu gibi evet. devlet başkanına, padişaha, hükümete siyasi konularda, kültürel konularda ve diğer konularda raporlar hazırlayıp politika oluşturulmasında katkı sağlayacak. Evet. Gerçekten de önemli görevler üstlenmiş evet. bir Encümeni Danış o dönemde. Evet. Ahmet Cevdet Paşa da daha genç yaşında 1851'de bunun üyeliği Üyesi. Yapıyor ve yazdığı raporlarla da önemli görevler ifa ediyor Ahmet Cevdet Paşa Doğru. bu dönemde, o genç yaşında.
Evet. Evet. Zaten burada yaptığı çalışmalar, ki işte daha sonra evet. göreceğiz, Tarihi Cevdet,
tabii, tabii
Tezakiri
ki.
Cevdet, evet, Maruzat evet. gibi evet. tarihte çok önemli eserleri kaleme alıyor. Yine Kısası Enbiya gibi efendim evet. Yine Mecelle'den bahsettiniz. Herhalde Ahmet Cevdet Paşa'nın en başarılı olduğu, belki eserlerinin şahikası denilebilecek evet. Bir çalışma Mecelle. Ona belki Sayın evet. Hocam bu programımızda kısaca değineceğiz evet. ama bir başka programda daha geniş bir şekilde. Çünkü Mecelle evet. hakikaten çok önemli bir çalışma Osmanlı döneminde. Efendim hukukun birleştirilmesi, yargının efendim tek elden yürütülmesi Kürmesi. Noktasında çok önemli bir adım. Buna değineceğiz. Evet. Bu eserlere baktığımız zaman işte Tarihi Cevdet dedik, Kısası Enbiya dedik, Tezakiri Cevdet dedik, Maruzat dedik, Divançe-i Cevdet dedik, Kavaid-i Osmaniye dedik. Bunlara baktığımızda Ahmet Cevdet Paşa Osmanlı toplumuna, Türk toplumuna neler anlatmak istiyor? Yani bu çalışmalarda, bu konularda ne diyebilirsiniz?
Şimdi tabii ki bu şeyleriyle beraber gidelim. Evet. Hem idari resmi görevleri yanında bu evet. çalışmalarını birlikte evet. Yapıyor. Çok da enteresan bir şekilde. 1861 İstanbul Kadılığı, 1861 yine aynı şekilde İşkodra'ya memuriyeti fevkalade olarak görevlendiriliyor. Hı hı. 1863'te Anadolu Kaz Askerliği hı hı. payesi veriliyor. 1866'da tabi bu zamana kadar Ahmet Cevdet Efendi adı, ilmiye evet. Sınıfına evet. efendi denir evet. idi o dönemde. Evet. 66'da kaz askerlik payesi, rütbesi vezarete, vezirliğe dönüştürülüyor. Ahmet Cevdet Paşa da efendiden paşalığa intikal ediyor. Böylece mülkiye sınıfına geçirilmiş oluyor. Çok da istemiyor bunu.
İlmiye'den ama, mülkiye mi transfer oluyor?
Aynen böyle. Eyvallah, İlmiye eyvallah. Sınıfından mülkiye sınıfına. Eyvallah. Paşalık böyle başlıyor. Eyvallah. O zamana kadar Ahmet Cevdet Efendi 1860'dan sonra Ahmet Cevdet Paşa oluyor. Paşalıktan sonra Halep Valiliği 1866 enteresan. Arkasından 67'de Divan-ı Ahkam-ı Adliye bugünkü Yargıtay Başkanlığı. 1868'de Mecelle Cemiyeti Başkanlığı. 1870'de Bursa Valiliği. 1873 Devlet Şuray Devlet Azalığı. İşte ondan sonra bakanlıklar var. Tekrar çok enteresan. Mesela Suriye Valiliğine atanıyor. Daha oraya gitmeden tekrar bakanlığa atanıyor.
Evet.
Böyle gidiş gelişte de var. Tabii ki çok nitelikli ve üstün yetenekli bir insan olduğu için biraz da amiyana tabirle ifade ediyor. Elevca sığmaz bir insan.
Evet.
Bunun şeyliğiyle muarızları istemiyorlar.
Evet.
İşte 10 günlük, 12 günlük bakanlık gibi görevleri de var. 12 günlük valilik gibi görevleri de var.
Evet.
Böyle gidiş gelişler.
Gitgeller
de oluyor hükümet evet. görevinde.
Evet.
Hatta bir ara ayrılıyor ve 3 yıl devlet görevi almıyor. Biraz da bu şeye. İşte bu 3 yıllık görevde ayrıldığında Tarihi Cevdet'i hazırlıyor. Hatta evet. bu Tarihi Cevdet'i de kendisine resmi bir görevle veriliyor. Hı hı. Yazacaksın diye.
Hı hı.
Bu şekilde bütün bu idari 1890'da da Bakanlar Kurulu üyeliğine atanıyor. 1895'te de vefat ediyor. Hayatını sona eriyor böylece. Şimdi eserlerine gelecek olursak gerçekten biz hukukçu olarak tabii ki daha çok şeyi biliyoruz ama Mecelle Ahkam Adliye aslında diğer eserleri de kendi alanlarında bir şaheser.
Evet.
Tarihi Cevdet mesela o döneme kadar bu kapsamlı bir Osmanlı tarihi yazılmamış.
Evet.
Yine dönemin padişahının talebi üzerine 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması'ndan 1826'da Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasına kadar olan dönemi anlatan bir tarih. Evet. Tabii ki tarihçilerimizin o döneme ilişkin olarak temel başvuru kitaplarından birisi.
Evet.
Tabii bir de Kısas-ı Enbiye ve Tevarih-i Hulafa diye yine hı-hı. bir tarih kitabı var. Tarih sadece bununla da ibaret değil. Belki de Kısas-ı Enbiye yani peygamberler tarihi ve dört halifeyi anlatan halifeler tarihi daha sonraki
hı-hı.
ilk yazılmış telif eserler.
Evet.
Bizim dilimizde.
Evet.
Peygamberler tarihi de yine ilk yazılmış telif eserler.
Evet.
Böyle bir enteresan tarafı var.
O eserde aynı zamanda Osmanlı tarihinden de bahsediyor.
Tabii ilk dönemlerinden evet. de bahsediyor.
Evet. Evet.
Temel başvuru kaynaklarından birisi.
Evet.
Dolayısıyla bu Tarihi Cevdet, Kısas-ı Enbiye ve Tevarih-i Ulefa kitaplarıyla gerçekten tarihçilik, müverrihcilik,
evet.
eski deyimiyle müverrihlik yönü zirveye çıkıyor.
Evet, evet.
Tezakir var.
Evet.
Önemli eserlerinden birisi.
O da evet. kendi dönemini anlatıyor.
Vakanüvislik, resmi olarak vakanüvislik görevine atanıyor. Evet. Vakanüvislik tarihçilikten farklı. O da şu. Devletin resmi görevlisi o dönemdeki olayları kayda geçirip raporlamak.
Doğru.
Evet. Dolayısıyla böyle bir göreve atanıyor. 4 ciltten oluşan o dönemdeki içtimai, sosyal, siyasi, uluslararası ilişkilere ilişkin tespitlerini rapor halinde, kitap halinde önce rapor halinde padişaha sunuyor. Sonra padişahın isteği üzerine de kitaplaştırılıyor.
Evet.
Tezakir de bu. Bir de maruzat var yine. 1839-1876 yılları arasındaki olayları içeren konuları yine padişaha sunduğu için bunu da adına maruzat
evet.
olarak veriliyor.
Evet.
Yine Kırım ve Kafkas tarihiyle ilgili bir tarih çalışma var. Enteresan bir eseri Belagat-ı Osmaniye edebiyat dersi, ders kitabı. Şu daha da enteresan, ilk Türkçe gramer kitabı.
Dil bilgisi.
Evet. Kavaid-i Osmaniye.
Evet.
O da Ahmet Cevdet Paşa yazmış.
Evet.
Divançı-i Cevdet. İşte Cevdet lakabını aldığı, şiirlerini derlediği bir kitap. Şaheser olarak gördüğüm, benim için hem içeriğiyle hem usulüyle, mecelle ahkam maddiye. Bunun dışında az önce bahsetmiştik, ders kitapları yazıyor. Metali Kavaid, Kavaid-i Türkiye, Miyar-ı Sedat, Adab-ı Sedat-ı Fi İlmi Adab, Beyanül Ünvan, Takvimül Edvar, Mecmua-i Ahmet Cevdet gibi,
evet,
ortaokul, liselerde okutulacak eğitime ilişkin ders kitapları da yazmış. Böyle çok yönlü bir şahsiyetimiz Ahmet Cevdet Paşa.
Eyvallah.
Ne kadar konuşsak az.
Eyvallah Sayın Hocam. Hakikaten de Ahmet Cevdet Paşa'yı şu programımıza sığdıramadık.
Evet.
Herhalde birkaç program yapsak yine yetmez. Evet. Ama biz kısaca öz olarak bu mühim, çok yönlü ve tarihi şahsiyetimizi anlatmaya çalıştık. Değerli dinleyiciler, yine programımızın sonuna geldik. Türkiye'nin Sesi Radyosu Afrika'dan Amerika'ya, Avrupa'dan Asya'ya 166 ülkeye yayın yapan bir radyo ve sizlerle her nerede bulunuyorsanız yeni ve faydalı konularla ve önemli konuklarla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Bizleri Türkiye'nin Sesi Radyosu.com web sitesinden ve yine Twitter'dan Türkiye'nin Sesi Radyosu Tarihten Yansıyanlar bağlantısıyla bizlere ulaşabilir, mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Saygı ve sevgilerimizi iletiyorum. Hoşça kalın diyorum.
Hoşça kalın dinleyenler.
Tarihten Yansıyanlar.